Ayrım 13, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 103. Mansimov vakası nasıl bir siyasi iklimde karşımıza çıktı? 1990 yılında SSCB'nin petrol ve gaz endüstrisinin başkan yardımcılığına oldukça genç bir isim, 1950 Bakü doğumlu Vagit Yusufovich Alekperov getiriliyordu. Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi mezunuydu. 2019 yılında Forbes dergisi tarafından net değeri 21.1 milyar dolar olan Rusya'nın 3. en zengin ve dünyanın 46. en zengin kişisi. SSCB dağıldıktan hemen sonra 1993'te Rusya'nın Langepas Uray Kogal Minev Petrol Şirketi adını değiştirerek Lukoil Oil Company oldu. Alekperov da başkanı. Lukoil bugün ExxonMobil'den sonra dünyanın en güçlü petrol şirketi. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'ye de 1998 yılında girdi. 2006'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun akaryakıt dağıtım lisansı vermesiyle beraber 2008'de Akbet şirketini satın aldı. 600'e yakın istasyon ile faaliyet gösteriyor. Alekperov'un hem Putin'in hem de Aliyev'in yakın dostu olduğu biliniyor. Sadece dostluk değil, iki ülkede de çok önemli petrol ve doğal gaz yatırımları bulunuyor. Lukoil'in yatırımlarının tüm bölge ülkeleri üzerindeki ağırlığı tartışılmaz. İşte Mansimov böyle birine karşı ticari bir savaşa girişti. Mansimov'un arkasında o ana kadar Azerbaycan ve Türkiye'deki iktidar vardı. Haliyle Mansimov, Lukoil davası esasında bölgesel, siyasi ve iktisadi ilişkilerin de bir tezahürü gibiydi. Mansimov davalarının nasıl bir siyasi iktisadi iklimin içinde cereyan ettiğini anlamak için basit bir kronolojik harita çıkarmak yerinde olur. Mansimov Rusya ilişkisinde dominonun ilk taşının devrildiği an Rusya'da 2014'te Palmali grubuna 6 milyar ruble, o dönemin kuruyla 180 milyon dolar vergi cezası kesilmesi oldu. Cezanın gerekçesi bazı offshore işlemleriydi. Ama Rusya basınındaki yaygın iddiaya göre gerçek neden Erdoğan ailesi ile Palmali arasında 2013'te yapılan gemi anlaşmasıydı. O dönem Türkiye'nin Suriye politikasıyla ters düşen Putin'in Mansimov'u da Erdoğan'ın önemli adamlarından biri olarak gördüğü belirtiliyordu. Rusya tarafında bu gemilerin Erdoğan ailesince Suriye petrolünün sevkiyatında kullanılacağı endişesi veya istihbaratı vardı. 26 Eylül 2015 tarihli Novaya Gazeta'da yayınlanan haberde açık bir şekilde bu ithamlar yer alıyordu. Haliyle Mansimov üzerinden verilen mesaj gemiler üzerinden Erdoğan'a Suriye petrolleri konusunda bir mesaj olarak yorumlandı. Azerbaycan basınında da benzer iddiaların dile getirilmesi karşısında Mansimov bu suçlamaları reddetti. 2015'te Lukoil, Palmali ile 2020 yılına kadar geçerli olan iki sözleşmeyi tek taraflı feshetti. 16 Kasım 2015'te Rus uçağının vurulmasından 8 gün önce Putin, G20 Antalya zirvesindeki konuşmasında açık bir şekilde Türkiye'yi petrol ticareti üzerinden IŞİD'i finanse etmekle suçladı. 24 Kasım 2015'te uçak krizi yaşandı ve bundan sonra Rusya ile ipler koptu. Rusya Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak Suriye'de IŞİD petrollerini satmakla itham etti. Bilal Erdoğan İtalyan basınına verdiği röportajda iddiaları reddetti. 4 Şubat 2016'da Palmarina, Aliyev'e yakın Anar Alizade'nin şirketi RSR Holding'e satıldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ise hem Türkiye'deki rejimi değiştirdi, hem de rejimin ortaklarını Sokar, Türkiye'nin üst yönetiminde FETÖ baskını yapıldı. Sokar Mansimov ile ticari işbirliklerini tek tek sonlandırdı. İlk olarak İsviçre'de Palmali International S.A. şirketinde Sokar Palmali ortaklığı bitirildi. Şirketin üzerine kayıtlı 7 gemi borçlara karşılık Sokar'a devredildi. 2017'de Mansimov, Lukoil ile Londra'da 2 milyar dolarlık dava açtı. 2018'de Sokar'da Palmariye Londra'da dava açtı. 2017'nin Mayıs ayında Mansimov hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. Mayıs 2019'da savcılık delil bulunmadığı gerekçesiyle soruşturmayı kapattı. Hemen sonra Azerbaycan'ın ünlü mafya lideri Lotu Kuli lakaplı Nadir Salifov olduğu iddia edilen biri tarafından Mansimov'a evinin önünde suikast girişiminde bulunuldu. Tetikçinin yakalanıp polise teslim edildiği ileri sürüldü ama kamuoyuna konuya dair hiçbir açıklama yapılmadı. Lotu Kuli, 20 Ağustos 2020 tarihinde Antalya'da kaldığı bir otelde kendi adamı tarafından vurularak öldürüldü. Sedat Peker 5. videosunda Mansimov'a suikast planını doğrularken Lotu Kuli'yi Mansimov'a suikasttan vazgeçirdiğini söylüyordu. Nadir Salifov'un Türkiye'de gözaltına alınıp polis cinayetine karıştığı için deport edildiğini belirtirken organize şubede bu kişinin deport tutanağında polis katili olduğu yönünde yazı var mı? Ayrıca böyle bir evrak organize şubede var mı ifadelerini kullanıyordu. Peker Salifov olayında Mehmet Ağar'la alakalı da ciddi iddialarda bulunuyordu. Mehmet Ağar kendi telefonundan ya da koruma polislerinin telefonundan dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayıp bu arkadaşı bırakın dedi mi? Sinyal ve baz kayıtlarının alınması gerekir, doğru olan o. Yani Peker'in iddiasına göre Türkiye'ye giriş yasağı olan Nadir Salifov, Mehmet Ağar sayesinde Türkiye'ye girmiş ve kendisinden Mansimov'u öldürmesi istenmişti. Peker'in iddialarına cevap vermek için TRT Haber'e 19 Mayıs'ta konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Salifov'un deport edildikten sonra Türkiye'ye geldiğini doğrulayarak başka bir ülkeden pasaport aldı. Kıbrıs'a gitti, oradan Türkiye'ye geldi. Yakındaki bir koruması bunu infaz etti diyordu. Peker'in ifşalarıyla bugün ortaya çıkan Salifov olayının yaşandığı dönemde Mansimov hakkında da FETÖ davası başlıyordu. ABD'deki lobi ağı ve Mehmet Ağar ile eplerin koptuğu an. Bu basit kronoloji Mansimov'un Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasındaki ilişkilerdeki konumunu kabaca özetliyor. Ancak Mansimov'un rolü sadece bu anlatılanla sınırlı değildi. O Donald Trump başkan olduğunda yemin törenine katılanlardan biriydi. Sonradan Trump-Erdoğan ilişkilerinin perde arkasına dair bir olay ABD basınında hayli yoğun tartışılırken Mansimov'un bu ilişkideki yeri de daha iyi anlaşılacaktı. Olay Lev Parnas adıyla biliniyordu. Lev Parnas bir lobiciydi. Rus oligarklar ile ABD'li milyarderler arasında ilişkiler kurmada maharetli olduğu söyleniyordu. ABD basınında yer alan asıl skandal ise Parnas'ın Rus oligark Igor Fruman ve Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin elemanı olmasıydı. Parnas'ın 2016'da tanıştığı Trump'ın kirli işlerini yürüttüğü ileri sürülüyordu. Başlatılan bir soruşturma sonucunda tutuklandı, yargılandı ve hapse mahkum edildi. Mahkemedeki itirafları ise iddiaların çoğunu kanıtlıyordu. Parnas'ın başını ağrıtan olay Zelenski davasıydı. Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna'da bir enerji firmasının ortağıydı. Trump, ABD başkanı olduğu dönemde Ukrayna başkanı Zelenski'ye baskı yaparak Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatmasını ve Hunter Biden adını lekelemesini istemişti. Parnas ise Zelenski ile Trump arasındaki ilişkiyi sağlıyordu. 9 Ekim 2019'da ABD'de yakalandı ve tutuklandı. Parnas'ın mahkemedeki ifadeleri Erdoğan-Trump ilişkisine dair bilinmeyen kimi konuları da ortaya çıkarmıştı. Aubrey Belford ve Adam Clausfield'ın Courthouse News Service adlı haber analiz sitesinde yazdıklarına göre Mevlüt Çavuşoğlu ve Trump'ın en yakınındaki milyarder olarak bilinen Brian Ballard, ABD-Türkiye ilişkilerini konuşmak için Trump başkanlık koltuğuna oturmadan hemen önce bir araya geldi. Parnas'ın ABD mahkemelerindeki iddiasına göre toplantıya kendisiyle birlikte Mübariz Mansimov da eşlik etti. Mansimov burada Ballard'ı Trump'ın Washington'daki en güçlü lobicisi olarak tanıttı. Türkiye ile ABD arasındaki en gergin başlıklardan biri de Halkbank davasıydı. Parnas Ballard'ın Halkbank'ı temsil etmesi için de arabuluculuk yaptı. Bankayı Trump'ın en yakınındaki isim olan Ballard'ın temsil etmesinin Türkiye'nin lehine olacağı yönünde lobi yaptı. Anlaşmaları ayarlaması için kendisine 45 bin dolar ödeme yapıldığını itiraf etti. Türkiye'nin ABD'deki lobi faaliyetlerinin gölgede kalmış bölümleri ortaya çıkmaya başlayınca bugün karşımızda duran pek çok skandalın da baş aktörlerini aynı sahnede görmüş olduk. Uluslararası alandaki yolsuzlukları ve rüşvet olaylarını inceleyen OCCRP yani Organized Crime and Corruption Reporting Project, Parnas'ın itiraflarından yola çıkarak Türkiye'nin Trump dönemindeki lobi faaliyetlerinin kilit isimlerini gösteren şu ilişki ağını yayımladı. Bu sayfada bu ilişki ağını gösteren tablo yer alıyor. Tablonun başlığı Who is Who yani kim kimdir şeklinde. Tablo çok küçük olduğu için isimler okunamıyor. Rusya kısmında 4 tane Rus yer alıyor. Türkiye'de ise Sezgin Baran Korkmaz ile Mübariz Mansımov'un isimleri ve kişilikleri var. Esasında bu tablonun benzerine Türkiye kamuoyu bir düğünde rastlamıştı. 2 Kasım 2016 tarihinde Sabah gazetesinde adına yakışır düğün başlığıyla yayımlanan haberde kullanılan fotoğraf, yıllar sonra Türkiye'yi sarsacak olaylar örgüsünün nasıl birbiriyle alakalı olduğunun erken ortaya çıkmış bir ipucuydu. Ve yine bu sayfada düğündeki çekilmiş bir fotoğraf yer alıyor. Düğünün sahibi Bereket Öner'di, hakkında kara para davası bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağıydı. 2020 yılında Korkmaz ile arası bozulacak ve onun aleyhine ifade verecekti Öner. Düğünde kimler yoktu ki? Mansımov, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki ortağı, Karabara'dan suçlanan Ermeni mafyası Lev Dermen ile Mehmet Ağar. İşte Ağar ailesi ile Yalıkavak Marina arasındaki bağlantı da bu fotoğrafla beraber ele alınmalı. Fotoğraf tüm bu ilişkileri birleştiren tutkalın Ağar olduğu izlenimini veriyordu. Ve çok sonra Mansımov diğer isimlerle kendisini Ağar'ın tanıştırdığını söyleyecekti zaten. Mehmet Ağar'ın oğlunun Marina yönetimine girmesinin tarihi 2014 yılı. Önce Bodrum'daki şubenin ardından da İstanbul'daki ana şirketin yönetimine dahil oldu. Marina 2016'da tamamen Anar Alizade'ye geçtikten ve Malta'ya bağlandıktan sonra da Mehmet Ağar 2018'de yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Mehmet Ağar Mansımov ile ilişkisi oldukça sıkıydı. 2014'te Bakü'de Mansımov'un doğum gününde Mehmet Ağar baş köşede oturuyordu. Ağar'ın Mansımov'la ilişkisi Mansımov'a FETÖ soruşturmasının başladığı günlerde koptu. Peker ilk videosunda Ağar'ın Marina'ya çöktüğünü söylüyor. Mansımov'a tuzak kurduğunu ileri sürüyordu. Uyuşturucu ticaretiyle alakalı ağır ithamları da Marina ile bağlantılı dile getiriyordu Peker. Mala çökme deyimi de böylece skandallar literatürüne girmiş oluyordu. Peker'in açıklamalarından 5 ay önce yayımlanan bir başka fotoğraf ise mala çökmenin ardında yatan siyasi ilişkilere de ışık tutan cinslendi. 16 Ekim 2020 günü emekli Kor General Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaaddin Çakıcı ve Mehmet Ağar, Bodrum'da Yalıkavak Marina'da bir araya gelmişti. Çakıcı'nın yakın dostlarından Üzeyir Çakmaktaş, fotoğrafı Twitter hesabından Türk Devleti ilelebet var olsun diye her zorluk ve meşakkati göğüsleyen, zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken notuyla paylaştı. Fotoğraf derin devletin meydan okuması olarak yorumlandı. Nitekim Peker'in ifşalarıyla beraber Susurluğa uzanan bazı cinayetler ve kontür gerilla eylemleri yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. Her şey bir anda domino taşları gibi ardı arkasına yıkılmaya başladı. Marina yönetiminde bulunması yoğun tartışma konusu olunca ve Süleyman Soylu da doğru bulmuyorum açıklamasını yapınca Mehmet Ağar Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği demeçle daha büyük bir tartışmanın kapısını araladı.
Ben olmasam marinaya mafya çökerdi.
Aliyev'i işaret ederek,
benim yönetime girmemi isteyen kardeş bir cumhurbaşkanıydı, diyor Dağar.
Ne var ki bu sözlerin yarattığı deprem karşısında ikinci bir demeç daha veriyor, Erdoğan Aktaş'ın yayın yönetmeni oldu, Sözcü TV'de ise
sözlerim yanlış anlaşıldı, asıl davet marinayı işleten şirketten geldi açıklamasını yapıyordu.
Baba oğul Ağar 21 Haziran 2021 günü marina yönetiminden istifa ederek ayrıldı. Fakat Ağar'ın açıklamalarında Mansimov'u kızdıran şeyler de vardı. Ağar Öztürk ile yaptığı röportajda Mansimov hakkında Fethullah Gülen'e bir kez değil devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok, Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu demişti. Aktaş ile katıldığı yayında da yine kendisi defalarca oraya gitmiştir, herkes bilir. Kendisiyle bir kez beraber gittik. Benim gidiş gelişimden devletin bilgisi vardır açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine Mansimov avukatı aracılığı ile adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Mansimov'un tutuklanmak üzere sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ise Ağar'ın anlattıklarının tam tersiydi. Fethullah Gülen'i hayatında iki kere gördüğünü öne süren Mansimov, ilk kez 2007 yılında dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine gördüğünü, ikinci kez ise 2012 yılında görüştüğünü öne sürdü. Mansimov Gülen ile görüşmeye ilişkin şunları söylüyordu.
İkinci görüşmem 2012'de. Mehmet Ağar cezaevinden çıktı. Mehmet Ağar New York'a gitmek istediğini söyledi. Tamam dedim, benim de orada şirketim var, gidelim. Geldik, benden rica etti. Sen de gel hocanın yanına. Ben de Mustafa Erdoğan'la, yani Tayyip Erdoğan'ın kardeşi, telefon açtım ve beni çağırıyor, gideyim mi diye sordum.
Git gör ne konuşuyorlar dedi.
Geldim, Fethullah denen şerefsiz, çok özür diliyorum, acayip ağır laflar söylüyor Tayyip Bey'in arkasından. Bu arada beni sancıyor. Okulları sen kapattın, ben biliyorum.
Mehmet Ağar aramızda arabuluculuk yapıyor. Sanki o Ağar'ı serbest bıraktırmış. Ben de ona küfrettim, Tayyip Bey'in arkasından konuşma. Orada İhsan Kalkavan da vardı. Mehmet Ağar'ı oraya götüren İhsan Kalkavan'dı. Oradan çıktık, ben döndüm. Mehmet Ağar orada kaldı. Daha ne konuştu bilmiyorum. Hemen İstanbul'a dönüp Tayyip Bey'e, Mustafa Erdoğan'a ve MİT müsteşarına yapılanları anlattım. Mansimov Ağar ile arasındaki iplerin kopuşunu ise bu görüşmelerin ardından yaşandığını söyledi. Mansimov güvendiği önemli kaynaklardan Mehmet Ağar'ın Pelikan grubunun bir dönem yargıda en güçlü olduğu İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılara ciddi paralar verdiğini ve kendisini hapse attırmak için kumpas kurduğuna dair duyum aldığını da iddia ediyordu. En önemlisi, Mehmet Ağar denilen şahıs benim hanımın önünü kesiyor, seninkinin başına gör daha neler gelecek, her şeyi hazırladık diye. Biz bu konuda dava açtık ama Sayın Başsavcı bizi ciddiye almadı. Biz Türk'üz, bir hanımın önünü kesmek ne demek ya? Bir de kendi evimizin önünde. Buraya arabanı bırakamazsın. Kapıdayım, yani yalan niye söyleyeyim? O an orada olsaydı vurup öldürürdüm onu ben. Marina'ya karşı dava açtım mallarımı geri almak için. Bütün bunları davadan vazgeçirmek için yaptılar. Kartlar yeniden karılırken Peker'in Mehmet Ağar ilişkisini anlattığı video ile kamuoyunun dikkatini çeken Bodrum Yalıkavak Marina olayını, bölgesel çapta bir petrol ve gaz ticaretinin, onun içinde kök salmış siyasi ilişkilerin, çıkar çatışmalarının, yıkılan ve kurulan yeni ittifakların bir sonucu olarak görmek en doğrusu. Olay ne sadece bir mala çökme vakası ne de Mansimov Ağar arasındaki ilişkilerle sınırlı. Rusya'yı, Azerbaycan'ı, Türkiye'deki rejim değişikliğini, Suriye petrollerini, eski yeni kontr gerilla elemanlarını, oligarkları ve uyuşturucu kara para trafiğini yönlendiren yerli yabancı mafya organizasyonlarını da içine alan bölgesel çıkar ağlarının içinde yaşanan çatışmanın gelip düğümlendiği bir yer marina. 2016 sonrası kurulan iktidar mimarisini ve bugün o mimarinin içinde yaşanan çözülmelerin ekonomi politiğini anlamak için bir mihenk taşı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 112.